Ayrım 5. Şeytanın müridi. Glenn Mead. Sayfa 52. Midemde bir şeylerin düğümlendiğini ve kendimi kontrol edemeyecek bir duruma geldiğimi hissettim. Ama ona yine de inanmadım. Bu herif neyin peşinde? İtiraflarını yemedim Gamal. Birinci nedeni sen bir yalancısın. Ve ikincisi David ile Megan cinayetinde her tarafta senin tarzına uygunluk görüldü. Zaten suçu senin işlediğin de kanıtlandı. Yine omzunu silkti. Sanki bütün bunları öfkeyle söylediğimi ifade eden bakışlarla bakıyordu bana. Benim tarzımın görülmüş olması hiçbir şeyi kanıtlamaz. Bunu sana kaç kere söyleyeceğim? Yoksa sen geri zekalı falan mısın? Ben sana gerçeği söylüyorum. O sırada ben başka bir yerde cinayet işliyordum. Gamal'ın ruhsuz bakışları karşısında midem bulandı, kusacak gibi oldum. Kurbanların kimlerdi? Omzunu silkti. Nerede olduklarını kimsenin, en azından polislerin merak etmediği birileri, önemsiz sokak insanları, evsiz bir zenci adam ve çocuğu, kız 11 yaşlarındaydı, belki de 12. Onları da kendi tarzıma uygun bir şekilde öldürdüm. Tiksinti içinde yutkundum. Nerede? İkisini de Chinatown metro istasyonu yakınındaki tünelde öldürüp oraya gömdüm. Diğerlerini yaktığım gibi onları yakacak fırsat bulamadım. Neden bulamadın peki? Tamir ekipleri geldi ve adamlara görünmeden oradan hemen uzaklaştım. Demek öyle. Peki o zaman söyle bakalım, metronun neresine gömdün? Onu da sen bulacaksın geri zekalı. Ya da öteki dünyada tekrar karşılaşana kadar bekleyeceksin. İki cinayetini daha böylesine soğukkanlı bir şekilde itiraf etmesi karşısında hiç şaşırmadım. Ancak henüz iddiasının doğruluğunu kestirebilecek durumda değildim. Peki neden o iki kurbanı seçtin? Gamal rahatlamış bir halde sandalyeye sırtını yasladı. Yanlış zamanda, yanlış yerdeydiler. Bu kadar basit Kate. Ayrıca onları da bundan 8 yıl önce öldürmeye neden başladımsa yine aynı gerekçeyle seçerek öldürdüm. Bunu da becerip paçayı kurtarabilecek miyim acaba sorusunu yanıtlama fırsatını, kız kardeşimin ve bizim moruğun işlerini bitirdiğimde duyduğum heyecanın aynısını duyma fırsatını bana tanıdığı için öldürdüm. Bu kadar açıklama yeter mi acaba Kate? Bana soyadımla değil ismimle hitap ederek yine beni sinirlendiriyordu. Ama bu adama sinirlenmek vakit kaybından başka bir şey değildi. Anlattığı şeyler tüyler ürperticiydi. Senin gibi katillere yeni bir hayat olduğunu hiç sanmıyorum dedim. Gamal boğuk bir sesle bak işte şimdi yanıldın dedi. Çok yanıldın Kate. Bak şeytan gerçektir. Öteki dünyada yaşamaya devam edeceğimi biliyorum. Cehennemin dibinde olmandan mutluluk duyacağım. Cehennemle alay etme. Ayrıca bu yolculuk giriş ücretini ödemeye değer. Aynı üstadın dediği gibi, şeytanın ölümsüzlüğüyle karşılaştırıldığında ölüm küçücük ve acı dolu bir şey değil midir? Edgar Allan Poe. Gamal dönüp bana bakmadan önce parmak uçları inceledi. Benim en sevdiğim yazarlardandır. Richmond'daki evini hiç ziyaret ettin mi? Gitmeye değer bence. Acaba bir gün benim için de bir yerlerde bir müze açarlar mı? Hiç sanmıyorum. Bu adamın Looney Tunes'dan bir farkı yoktu. Hukuki açıdan deliliğin sınırında olabilirdi. Ama bence deliliğin sınırını herhangi bir deliden çok daha fazla aşıp çok daha ötelere gitmişti. Ayrıca bana gerçeği söylediğinden, benimle oynamadığından hala emin olamıyordum. Senin oyunlarınla uğraşacak durumda değilim. Gamal sakin bir sesle, ''Sence bu bir oyun mu?'' dedi. ''Sence ben buraya eğlence olsun diye mi geldim?'' Git cesetleri ortaya çıkar, o zaman anlayacaksın. Gamal'ın tavırları beni çıldırtıyordu. Üstüne üstlük kasıntılığından da bıkmıştım. Sabrım tükendi. Midemi bulandırıyorsun. Sen de insan onurunun zerresi bile yok. Senin hakkında başka neler düşünüyorum biliyor musun? O senin minik şeytana tapınma ritüellerin şarlatanlıktan başka bir şey değildi. Tüm bunların altında sen korkak, acımasız, adi bir seri katilsin. Gamal'ın boynunda eflatun damarların ortaya çıktığını gördüm. Senin gibileri okültün gücüne hep küçümserler. Senin asla anlayamayacağın bazı şeyler var Kate. Ayağa kalktım. Siktir git. Senin asla anlayamayacağın bir takım şeyler var. İnsan onuru, sevgi ve saygı gibi. Çünkü sen hiçbir zaman insanlığa yaklaşamadın. Yıllarca senin gibi mikropların peşinde koşarken hangi dersi çıkardın biliyor musun? Bu dünyada yaşamayı hiç ama hiç hak etmeyen bir takım insanlar var ve işte sen de onlardan birisin. Senin çekip gitmenden sonra bu dünya çok daha güzel bir yer olacak ve ben de senin çekip gitmende rol oynamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Gamal, işte zaten beni de çileden çıkaran şey bu. Eğer sen bu işe karışmasaydın ben de uzun yıllar boyunca işimi büyük bir zevkle yapmayı sürdürecektim. İşte zaten sana bunu ödetmem gerekiyor. Hem de tam ödetmem gerekiyor dedi. Bu sefer gözlerinin içine bakabilmek için cesaretimi topladım. Ödeyecek biri varsa o da sensin Gamal. Sen artık yoksun. Ben olsam o kadar emin konuşmazdım Kate. Eminim yanıtını verdim. Sen o sadistçe cinayetleri eğlence olsun diye işledin değil mi? Bakalım kim akıllıymış, kim daha kurnazmış yarışına girdin. Kaybeden sen oldun Gamal. Ve neden kaybettin biliyor musun? Çünkü o senin kendini beğenmişliğinin, o senin küstah zekanın ardında hep bir kaybeden oldun da ondan. Ben de seni psikiyatrist falan sanmıştım Doktor Gamal. Ama sen kendi kusurlarını bulup düzeltmeyi beceremedin. Adına müze falan açılmasını da unut. 6 ay sonra unutulup gideceksin. Mezar taşında adın bile yazmayacak. Toprağın içinde kemiklerin kalacak geriye. Her şey öylesine ansızın olup bitmişti ki yerimden kıpırdamaya fırsat bile kalmamıştı. Gamal ayağa kalkıvermiş ve zincirlerinden şangır şungur sesler çıkararak masayı kapmış, masayı itip kapı tokmağının altına dayayarak tokmağın açılmasını engellemişti. Panik içinde geriye doğru sıçramaya çalıştım ama Gamal üzerime çullandı ve onun vücudunun olanca ağırlığı altında ezilmekten başka bir şey hissedemedim. Nefes alamadım, ayaklarım yerden kesildi ve Gamal üzerime bindi. İkimiz birlikte yere yığıldı, kollarımız, bacaklarımız ve zincirler birbirlerine dolanmışlardı. Orospu! Bu kelime ağzından zehir gibi çıkmıştı ve hastalıklı gözlerle baktı. Siktiğimin orospusu, seni geberteceğim! Bağırmaya çalıştım ama üzerimdeki bedeninin ağırlığı altında göğsüm eziliyordu. Ekşi ekşi kokan nefesini duydum. Gardiyanlar çelik kapıyı açmak için zorlayıp duruyorlardı. Çılgınca sesler çıkarıyorlardı. Cezaevi müdürü itin, itin, Tanrı aşkına diye bağırıyordu. Derken Gamal'ın dişlerinin omzuma gömüldüğünü hissettim. Kemik kıracak kadar derinden ısırıyordu. Bıçak gibi bir acı bütün bedenime yayıldı. Her tarafım yüksek voltaja tutulmuş gibi acıdan sarsılıyordu. Gamal etimden parça koparmaya çalışan kudurmuş bir hayvan gibi kıvranırken gözlerim kararmaya başladı. Acı dayanılır gibi değildi, öleceğimi hissettim. Tanrım, bu gardiyanlar neden bir şey yapmıyorlar, neden bana yardım etmiyorlar? Masanın hala kapıya dayalı olduğunu gördüm. Acıdan gözlerim kararsa da tüm gücümü topladım ve masayı ayaklarımla arka arkaya tekmelemeye başladım. Çok az bile olsa masa yerinden kıpırdadı. Kapının açılma sesini ve gardiyanların elleri Gamal'ı kavrarken zincirlerin çıkardığı şangırtıyı hatırlıyorum. Copla kafatasına vururlarken sert sert çarpma sesleri çıkıyordu. En sonunda dişlerinin etimden ayrıldığını hissettim. Hemen ardından da omzumdan bütün bedenime önce bir rahatlama, sonra da dayanılmaz bir acı dalga dalga yayıldı. Gamal'ın bilinci hala yerindeydi. Dudaklarında benim kanım bana buz gibi gözlerle bakıyordu. Yine sakinleşmişti ve boğuk bir sesle, ''Sen inan bakalım, unutma, bunu ödeteceğim sana. İnanmıyorsun değil mi? Bekle bak, göreceksin. Ölümü yeneceğim. Geri gelip seni de yanımda cehenneme götüreceğim. Kate, söz veriyorum, bak göreceksin.'' Tam düşüp bayılmak üzereyken gardiyanların Gamal'ı sürükleyerek odadan çıkarıp götürdüklerini görebildim. 8. Kısım. Aradan geçen birkaç dakika boyunca sanki dünya başıma yıkılmıştı. Gardiyanların üçü beni koridorun sonundaki bir odaya götürüp bir sandalyeye oturttular. Biri ilk yardım paketini adeta paralayarak açtı, diğeri de her tarafı kan içinde kalmış bluzumu açmama yardımcı oldu. Gardiyan yaramı incelerken acı içindeydim. Sizi çok fena ısırmış hanımefendi. Gardiyan morarmış ısırık izini inceledi ve elini etimin üzerine değdirdiğinde bıçak acısı gibi bir acı içime çöktü. Acıdan tırnaklarımı adamın koluna gömdüm Tanrım. Kusura bakmayın hanımefendi. Arkadaş doktor çağırmaya gitti. En sonunda kapı açıldı ve şaşkın bakışlarım arasında cezaevi müdürü Clay odaya zarif bir kadınla girdi. Çok şık, kömür karası bir döpiyes giymişti ve limonlu sabun kokuyordu. Brogan Lacey, David'in eski karısıydı. Uzun boylu, 50 yaşlarında, güzel görünümde esmer bir kadındı. Ve Richmond Adli Tıbbı'nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yaralı incelemeden önce bana başıyla pek samimi olmayan bir selam verdi. Cezaevi müdürü bana bir kaza geçirdiğini söyledi ve benden yardım etmemi istedi. Clay, kusura bakmazsanız umarım Bayan Moran, Doktor Lacey ulaşabildiğim ilk doktordu. Buraya da infaz tanığı olarak gelmişti. Brogan Lacey'i tanımamıştım. Biz tanıştığımızda David'den ayrılalı bir yıl olmuştu. Ama Gamal'ın mahkemesi bitene kadar kendisiyle pek çok kez karşılaşmıştım. Aramız gayet soğuktu. Ben ona ne kadar yaklaşmaya çalışırsam çalışayım, o hep araya bir mesafe koymuştu. Ama acısının çok büyük olduğunu anlayabiliyordum. Çünkü tek çocuğu olan kızını kaybetmişti. ''Neden kusura bakacakmışım ki? Ama kaza geçirmedim. Basbayağı saldırıya uğradım.'' dedim Lacey'nin lafına karşılık olarak. Clay sakin bir ses tonuyla evet dedi. Ben açıklama yaptım. Ama siz hanımlar bana bir dakika izin verirseniz şimdi bir işim var. Onu halledip geleceğim. Sizi gönül rahatlığıyla Doktor Lacey'nin deneyimli ellerine bırakıyorum. Clay bize eşlik etsin diye gardiyanlardan birini yanımızda bırakıp gitti. Lacey de ilk yardım kutusundan bir ameliyat eldiveni çıkarıp giydi. Kaba dokunuşlarla omzumu inceledi. Ya benden hoşlanmadığından ya da canlılardan çok ölüleri incelemeye alışkın olduğundan böyle acıtarak dokunduğunu düşündüm, geri çekildim. Ay! Lacey soluk bir sesle, göründüğü kadar kötü durumda değil. Birazcık derine kaçmış çirkin bir yara. Dikiş atılması gerekecek mi? Hayır, insan ısırmalarına dikiş atılması akıllıca bir şey değil. Eğer dikiş atılırsa yaranın tedavisi de zor olur. Birazcık daha acıyacak, dayanmaya çalışın. Lacey çalışmaya başladı. Yaraya biraz antiseptik sürdü. Ben de çektiğim acıyı belli etmemeye çalıştım. Gazlı bezi yara bandıyla sardı. Sonra da bir iğne yaparak işini bitirdi. Ağrıyı dindirmek için diklofenak yaptım. Ama yine de kendi doktorunuza baktırsanız daha iyi olur. Ayrıca önlem olarak da bir miktar antibiyotik alman gerekir. İnsan ısırığı genelde köpek ısırığından çok daha tehlikelidir. Elimi hafifçe kaldırıp omzuma koydum, acıyı parmak uçlarımla yokladım. Şaka mı yapıyorsunuz? Lacey ameliyat eldivenini çıkarıp çöp kutusunun içine at. Hayır, şaka yapmıyorum Bayan Moran. İnsan ağzının içi çok tehlikeli bakterilerle doludur. Ama önemli olan da şu, ölmeyeceksiniz. Ölecek biri varsa o da size saldıran adam olacak. Kapı açıldı ve cezaevi müdürü Clay içeri girdi. Alnında boncuk boncuk ter damlaları birikmişti. Nasıl oldu doktor? Isırık kemiğe yakın bir yere inmiş. Ancak hanımefendinin öyle çok uzun bir süre fiziksel bir acı çekeceğini sanmıyorum. Lacey'e teşekkür ederim dedim. Size bir kahve borcum var. Kaşlarını çattı. Hiç gerek yok Bayan Moran. Lacey gitti. Clay'in yüzünde sanki görevini ihmal ettiği için ona ve hapishanesine karşı tazminat davası açacakmışım gibi korkulu bir bakış vardı. Zorlanarak da olsa sandalyeden kalktım. O odaya girmek için kararı ben verdim. Yani merak etmeyin, dava falan açmayacağım sayın müdür. Ama siz bana güvende olduğumu söylemiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Clay elindeki kağıt mendille alnını sildi ve özür dileyen bir sesle, Bayan Moran, çok özür dilerim dedi. Böyle bir şey olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Gamal zincirlenmişti. Onun size bir zarar verebileceğini hiç düşünemedim. Ayrıca her şey çok hızlı bir şekilde olup bitti. Sinirlenmişti. Bu mazeret olamaz. Öldürülebilirdim. Öyle bir şey olamazdı. Birkaç saniye içinde hücreye girdik. Zannederim o sırada bu size saniye gibi görünmedi. Size mahkumlar ile ziyaretçilerin, gardiyanların olmadığı bir yerde baş başa kalmasına normalde hiç izin vermediğimi söylemiştim. İşte zaten benim isteksiz oluşumun nedeni de buydu. Clay başıma gelenler karşısında gerçekten de çok üzülmüştü. Bu yüzden de adamın üzerine gitmeden konuyu değiştirmek istedim. Peki Gamal'a ne oldu diye sordum. Tekrar bekleme hücresine kondu. Söylediklerini duydunuz mu? Evet, ayrıca söylediği her şey kaydedildi. Clay içini çekti ve bir kere daha alnını sildi. Tabii çok huzur bozucu şeyler. Bence bunları söyleyerek sizin canınızı yakmak istedi. Onun bu davranışının altında yatanı biliyorum. Çünkü siz onu yakalayıp tutukladınız. Peki ama sizce doğru mu söylüyor? Ayakta güçlükle durabiliyordum. Omzuma ağrı yeniden saplandığında az kalsın acıdan iki büklüm olacaktım. Bilmiyorum. Hani belki beni gaza getirir de olmayacak bir işin peşine koşturur, sonra da oturur benimle alay eder diye hesaplamış olabilir. Ama yine de Gamal'ın adının geçtiği her yerde her şey mümkün olabilir. Peki şimdi ne olacak? Vali ile konuştum. Gamal David ile Meghan'ı söylediği gibi öldürmemiş bile olsa, yine de diğer üç cinayetten idama mahkum olduğu konusunda ısrarcı. Her ne kadar böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç kabul etmediyse de bu itirafını biraz önce yeniden teybe kaydettirdik. Ama Gamal'ın sessizliğini bozmaması ona bir şey kazandıramayacak. Vali bu katilden işlediği cinayetlerle ilgili daha fazla bir bilgi alacağımızdan şüpheli.
Yani kısaca ne demek istiyorsunuz Sayın Müdür?
İdam cezası planlandığı şekilde infaz edilecek. 9. Kısım. Gözünüzde küçük bir tiyatro salonunu canlandırın. İçeride 4 adet tahta sıra sahneye karşı dizili olsun. İzleyicilerin sıralardaki yerlerine oturduğunu, perdenin açılmasını ve gösterinin başlamasını beklediğini gözünüzde canlandırın. Burada tek fark izleyicilerin ne bir tiyatro oyunu ne de bir okul piyesi izleyecek olması. Burada tanıklık edecekleri olay bir insanoğlunun idamı. Greensville'de sahneye bakan 2 adet izleyici salonu bulunuyor. Bunlardan birincisi 12 devlet görevlisi içinde. Benim bulunduğum oda ise kurbanların yakınlarıyla tıklım tıklım dolu olan odaydı. Çoğuyla Gamal'ın mahkemesi sırasında tanışmıştım. 3 sıra ötede de Oregon'da 3 çocuğuyla dul kalan anne Gaby Stenson oturuyordu. Kadının 38 yaşında olduğunu biliyordum ama üzüntüden yüzü 10 yaş çökmüştü. Kadın incecikti, meçli kahverengi saçlarını arkadan toplamıştı, gözleri ruhsuzdu. Gamal bu kadının kocası Mac ile kocasının 17 yaşında güzel bir kız olan yeğeni Mary'i öldürmüştü. Onun yakınında Chicago'lu bir bankacı olan Rob Mercier oturuyordu. Onun da karısı ile kızı bundan 4 yıl önce Gamal tarafından vahşice öldürülmüştü. Adam ince çizgili, çok düzgün bir takım elbise, krem rengi ipek gömlek giymiş, açık mavi bir kravat takmıştı. Acı Mercier'in tüm ifadesine sinmişti. Ağzı sıkı sıkı kapalıydı, gözleri kararmış, yapayalnızdı. Melanie Jackson annesiyle 3. sırada oturuyordu. Onu burada görmek çok hoşuma gitmişti. O benim kurtardığım bir kurbandı ve dul kalmış annesi kızını kurtardığı için FBI'ya her zaman teşekkür etmişti. Melanie beni gördü ve el salladı. Bir yıl içerisinde çok daha büyümüş görünüyordu ama şimdi biraz zayıflamıştı. Ayrıca babasının öldürülüşüne tanıklık etmenin travmasıyla şimdi yaşına göre daha olgun bir kız olduğunu biliyordum. Ama Melanie'de fark ettiğim bir şey tüylerimi diken diken etti. Bunu da ilk olarak o mağarada başından geçen korkunç olaydan sonra ifadesini aldığım günlerde fark etmiştim. Bu kız esrarengiz bir şekilde Meghan'a benziyordu. Melanie de Meghan gibi ela gözlü, kuzguni saçlıydı. O da buğday tenliydi ve onun da dişlerinde tel vardı. Bir de çevresindeki herkese neşe saçan sıcacık kişiliği. Bir yandan Melanie'yi yeniden görmek, bir yandan da Meghan'ı düşünmek tüylerimi bir kere daha diken diken etmişti. Brogan Lacey'nin son sırada oturduğunu fark ettim. Kadının gergin yüzünde bomboş bir ifade vardı. Belki de Gamal yüzünden acı çekenlerin yüzündeki ifade böyleydi. Keder belki soluklaşıyordu ama izi asla yok edilemiyor, lekesi insan yüreğinden silinemiyordu. Tanıklardan bazıları beni selamlıyorlar, fısıldığıyla merhaba Kate diyorlardı. Ben de elimle başımla selamlarını alıyordum. Biz artık bir aile sayılırdık. Bir katilin vahşice işlediği cinayetlerde kaybettiğimiz sevdiklerimizin acısını ve mahkeme koridorlarının stresini beraberce yaşamıştık. Ayrıca hepsinin benim gibi artık bu olaya bir nokta koyarak yaşamlarını sürdürmeyi istediklerini düşünüyordum. Ama Gamal birazdan idam edilecekti. Karmakarışık duygular içindeydim. Onun ölmesini tüm kalbimle istiyordum, emindim. Ayrıca idamını da doğru buluyordum.
Ama Gamal'ın kalbi kötülükle doluydu ve ondan nefret ediyordum. İşlediği suçları affedemesem de idamına tanıklık etmek istediğimden rahatsızlık duyuyordum.
Cezaevi görevlerinden biri izleyicilere seslendi. Bayanlar baylar, gecikme için hepinizden çok özür dileriz ama artık başlamaya hazırız. Lütfen şunu unutmayın. Eğer aranızda idam sırasında salondan ayrılmak isteyen olursa hiç tereddüt etmeden buradan çıkabilir. Hepinize teşekkür ederim.
Zehirli enjeksiyonlu idam konusunda elime geçen hemen hemen her şeyi okumuştum. Uzun zamandan beri kendimi bu ana hazırlıyordum. Ama gerçek olayın bambaşka bir şey olduğunu, böyle bir deneyime önceden asla hazırlanamayacağımı anladım. Kalın tek yönlü aynanın ardında açık lacivert plastik perdelerin arasından bir hastanenin ameliyat odasını andırabilecek sterillikte görünen bir oda. İçeride haç şeklinde kolların aşağıya doğru bir açıyla sarktığı paslanmaz çelikten bir sedye ya da ölüm yatağı görünüyordu. Yatağın yanında üzerinde saydam plastikten bir gözetleme deliği olan lacivert plastikten bir perde vardı. Perdenin arkasında da mahkumun cellatları, zehirli kimyasalları ve elektronik kalp atışı gösterge cihazlarıyla hazır durumda bekliyorlardı. İnfazların öldürücü dozda 3 farklı ilacın idam mahkumuna damardan verilmesiyle gerçekleştirildiğini biliyordum. İlk önce mahkum yatağa bağlanacak, bacakları, kolları ve bilekleri kayışlarla emniyet altına alınacaktı. Serumlar takılacak, ardından kalp atışlarını monitörde görüntülemek için bedenine elektrotlar takılacak, bunları da mahkumun her bir koluna 3'er adet enjeksiyon borusunun damarlara takılması işlemi izleyecekti. Tuzlu serum verilmeye başlandığında mahkumun üstü göğsüne kadar bir örtüyle örtülecekti. Ardından serum boruları çıkarılacak, sodyum tiopental enjekte edilerek idam mahkumunun derin bir uykuya dalması sağlanacaktı. İkinci kimyasal pankuronyum bromit mahkumun kaslarını gevşetip alt ciğerlerini felç edecek, böylece mahkumun nefes alıp vermesi duracaktı. Son olarak verilen potasyum kloritle de kalbi durdurulacaktı. Her zamanki gibi tüm bu işlemler 3 ile 10 dakika arasında olup bitecekti. İnfaz sona erecek, ölmüş olan mahkumun cesedi ceset torbasına konulacak, ayak parmağına etiket takılacak ve mahkemenin aldığı karara göre Gamal'ın cesedi bir ambulansla hemen Richmond'daki adli tıp kurumuna götürülecek, gece boyunca ceset orada bekletilecek, ertesi günün sabahı yapılacak otopsinin ardından gömülecekti. Zehirli iğne en insani idam etme yöntemi olarak kabul edilebilirdi. Ama bazı hekimler idam mahkumları arasında uyuşturucu kullanımından ya da şeker hastalığından ötürü damarları hasar görmüş çok sayıda mahkum olduğunu, bunların infazlarında zorluklarla karşılaşıldığını belirtmekteydiler. Bu arada Arkansas'taki zihinsel özürlü katilin idamında olduğu gibi bazı korkunç şeylerin de meydana geldiğini okumuştum. Hastane hademeleri zihinsel özürlü mahkumun kollarında serum takmak için bir saat boyunca damar aramışlardı. En sonunda cellatların serum takmalarına mahkumun kendisi yardımcı olmak zorunda kalmıştı. Teksas'taki başka bir idam sırasında da şırınga mahkumun damarından çıkmış ve ölümcül kimyasal madde cezaevi görevlilerinin üzerlerine sıçramış, idama tanıklık edenler bu yaşanan kaosu görmesinler diye perde 15 dakika kadar kapalı kalmıştı. İdam mahkumlarının enjekte edilen zehirli ilaçlara şiddetle karşı koyduklarını ve bazılarının ölümü hiç de sakin karşılamadıklarını biliyordum. Fakat ben bu rahatsız edici düşünceleri bir tarafa bırakıp bu geceki idamın pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini umut etmeye çalışıyordum. Salondakiler travmadan nasiplerini almışlardı. Burası tiyatro salonu falan da değildi. Ayrıca hiçbirimiz bir drama tanıklık etmeyi istemiyorduk. Ama her zaman olduğu gibi Konstantin Gamal birazdan hepimizi bir kere daha şaşırtmak üzereydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 65.